Ayrım 14. Tatlı Bela, Jamie McQuarrie, sayfa 268. 14. bölüm. Günah Şehri. Travis valizlerimizi yere koyup odaya bakındı. Güzel odaymış ha. Ona kızgınlıkla bakınca bir kaşını kaldırıp ne oldu dedi. Valizimi fanlarını fınlatarak açtım ve başımı salladım. Farklı stajyerler ve zamanımızın dar olması aklımı meşgul ediyordu. Bu bir tatil değil. Burada olmamalısın Travis. Bir an sonra arkama geçmiş kollarını belime sarıyordu. Sen nereye ben oraya. Başımı göğsüne dayayıp içimi çektim. Gazinoya inmem lazım. Burada kalabilir ya da strip'i gezebilirsin. Seninle sonradan görüşürüz oldu mu? Seninle geliyorum. Orada olmanı istemiyorum Trev. Yüzü yaralı bir ifade alıp düştü. Koluna dokundum. Eğer bir haftada 14 bin dolar kazanacaksam konsantre olmam lazım. O masalardayken olacağım kişiyi sevmiyorum ve senin de o kişiyi görmeni istemiyorum, tamam mı? Saçımı gözlerimin önüne çekip yanağını öptüm. Tamam güvercin. Travis odadan çıkarken Amerika'ya el salladı ve Amerika'da üstünde çiftler partisinde giderken giydiği elbiseyle yanıma geldi. Altın rengi kısa bir elbise giydim ve ayaklarıma bir çift topuklu ayakkabı geçirip aynanın önüne geçtim. İç açıcı bir görüntü değildi. Amerika saçlarımı arkada topladı ve sonra da bana siyah bir tüp uzattı. Yaklaşık 5 kat daha rimel sürmen lazım ve eğer biraz daha allık sürmezsen seni görür görmez kimliğinin sahte olduğunu anlayıp bizi dışarı atacaklar. Bu oyunun nasıl oynandığını unuttun mu yoksa? Rimeli elinden kapıp bir 10 dakika daha makyaj yaptım. Bitirdiğimde gözlerim donuklaşmaya başlamıştı. Kahrolsun Abby, sakın ağlama deyip yukarı baktım ve gözlerinin altına bir mendille kuruladım. Bunu yapmak zorunda değilsin. Ona hiçbir şey borçlu değilsin. Son kez aynanın önünde dururken Amerika ellerini omuzlarıma koydu. Benny'e borcu var, Mer. Eğer bunu yapmazsam onu öldürürler. Yüzünde acıma ifadesi vardı. Bana daha önce pek çok defa bu şekilde baktığını görmüştüm. Ama bu defa çaresizdi. Onun hayatımı ikimizin de sayamayacağı çok kereler mahvettiğine tanık olmuştu. Peki ya gelecek sefer ya bir sonraki? Bunu yapmaya devam edemezsin. Benden uzak duracağına söz verdi. Mick Abernethy pek çok şey olabilir ama sözünden dönen biri değildir. Koridordan geçip boş asansöre bindik. İhtiyacın olan her şeyi aldın mı diye sordum kameraları düşünerek. Amerika tırnaklarıyla sahte ehliyetini tıkırdatıp gülümsedi. Kusursuz bir güney aksanıyla ismim Candy, Candy Crawford dedi. Elimi uzattım. Jessica James, tanışımıza sevindim kendi. İkimiz de güneş gözlüklerimizi taktık ve asansörün kapıları açılıp neon ışıkları ve gazinonun içindeki koşuşturmacayla karşı karşıya gelmeden önce yüzümüzü ifadesizleştirdik. Her yerden gelen çeşit çeşit insanlar her yöne doğru hareket halindeydiler. Vegas cehennemden çıkma bir cennet gibiydi. Gösterişli tüyler takıp sahne makyajı yapmış dansçılar, yetersiz ancak kabul edilebilir kıyafetler giymiş fahişeler, şık takım elbiseler giymiş iş adamları ve düzgün aileleri aynı çatı altında bulundukları tek yerde, iki yanı kırmızı iplerle sınırlanmış bir koridorda yürüyüp kırmızı bir ceket giymiş bir adama kimliklerimizi gösterdik. Adam bir an için beni süzdü ve benden gözlüklerimi indirmemi istedi. Sıkıldığını belli eden bir sesle bugün geçsek iyi olur dedim. Kimliklerimizi verip kenara çekilerek geçmemize izin verdi. Sıra sıra slot makinaları ve 21 masalarını geçtikten sonra rulet masasında durduk. Odayı gözlerimle tarayıp poker masalarını izledim. Ve çevresinde bir grup yaşlı adamın oturduğu bir masada karar kıldım. İşte bu deyip başımla işaret ettim. Agresif bir oyunla başla Abby. Kendilerine neyin çarptığını anlamasınlar. Hayır, hepsi Vegas'ın gediklisi. Bu defa akıllıca oynamam lazım. Masaya yürüyüp en cazibeli gülümsememi kullandım. Vegas'ın sakinleri bir söğüşü kilometrelerce öteden tespit edebilirler. Ama benim lehime işleyen ve bir dolandırıcının kokusunu mükemmel şekilde gizleyebilecek iki özelliğim vardı. Gençlik ve memeler. İyi akşamlar beyler. Size katılabilir miyim? Bana bakmadılar bile. Tabii ki al yanak. Bir sandalyeye kap. Ağzını açma yeter. Ben de oynamak istiyorum deyip güneş gözlüklerimi Amerika'ya verdim. 21 masaları yeterince hareketli değil de adamlardan biri sigaranızını çiğnedi. Bu bir poker masası prenses. 5 kart çekiyoruz. Git şansını slot makinelerinde dene. Tek boş sandalyeye oturup gösteriş olsun diye bacak bacak üstüne attım. Hep Vegas'ta poker oynamak istemişimdir. Ve elimde olan tek şey de bu fişler deyip fişlerimi masaya bıraktım. İnternette gerçekten de iyi oynuyorum. 5 adam bir fişlerime bir de bana baktılar. Kartları dağıtan minimum giriş miktarı var şekerim dedi. Ne kadar? 500. Güzelim. Dinle, seni ağlatmak istemiyorum. Kendine bir iyilik yap ve şu gıcır gıcır slot makinelerinden birini seç, olur mu? Fişlerimi önüne ittim ve omzumu pervasız ve kendime aşırı güvenen bir kızın tam üniversite için biriktirdiği paranın tamamını kaybettiğini anlamadan önce yapacağı gibi siktim. Adamlar birbirlerine baktılar. Kartları dağıtan omzumu silkip kendini fişlerini attı. Oyuncularından biri Jimmy deyip elimi uzattı. Elini sıktığımda da diğer adamları işaret etti. Mel, Pauli, Joe ve Buda Wings. Bir kürdan çenemekte olan sıska adama baktım ve tam da tahmin ettiğim üzere bana göz kırptı. Başımı sallayıp sahte bir heyecana ilk elin dağıtılmasını bekledim. İlk iki eli bilerek dağıttım ama dördüncü elde kâra geçtim. Vegasçıların beni çözmesi Thomas için olduğu kadardan daha uzun sürmedi. Paul ile internette oynuyorum demiştin değil mi diye sordu. Bir de babamla. Buralardan mısın diye sordu Jimmy. Wichita dedim. Mel bu kız internet oyuncusu değil. Benden söylemesi diye homurdandı. Bir saat sonra rakiplerinden 2700 dolar almıştım ve terlemeye başlamışlardı. Jimmy suratını asıp kağıtlarını bıraktı ve pas dedi. Arkamdan birinin kendi gözlerimle görmesem asla inanmazdım dediğini duydum. Amerika ile aynı anda döndük ve kocaman bir gülümseme yüzümde yayıldı. Jazz deyip başımı salladım. Burada ne arıyorsun? Adam söylediğin yer benim mekanım kurabiye. Burada ne arıyorsun? Gözlerimi yuvarlayıp şüphe içindeki yeni arkadaşlarıma döndüm. Bundan nefret ettiğimi bilirsin Jazz. Jazz affedersin deyip beni kolumdan çekti ve ayağa kaldırdı. Amerika tedirginlikle 1-2 metre öteye götürülmemi izledi. Gazinoyu Jess'in babası işletiyordu ve aile işletmesine katılmış olması basit bir sürprizden fazlaydı. Küçükken birbirimizi üst katlardaki otelin koridorlarında kovalardık ve asansörleri yarıştırdığımızda onu hep yenerdim. Onu son gördüğümden beri büyümüştü. Onun sıska daha ergenliğe girmemiş, 10'lu yaşlarında bir çocuk olarak hatırlıyordum. Önümdeki adam jilet gibi Pit Boss takımıyla hiç de sıska değildi ve tam bir erkek olmuştu. İpeksi kahverengi teni ve yeşil gözleri hala hatırladığım gibiydiler. Ama gerisi hoş bir sürprizdi. Sürmüt yeşili gözleri gazinonun göz alan ışıkları altında parladı. Bu gerçek dışı. Yanından geçerken sen olduğunu düşünmüştüm. Ama buraya döndüğüne kendimi inandıramadım. Eskilerin masasını silip süpüren bir Tinkerbell olduğunu fark ettiğimde sen olduğunu anladım. Evet benim dedim. Sen farklı görünüyorsun. Sen de. Baban nasıl? Emekli oldu. Gülümsedi. Burada ne kadar kalacaksın? Sadece pazar gününe kadar. Okula dönmem lazım. Amerika selam Jess deyip koluma girdi. Amerika, Jess güldü. Tahmin etmeliydim. Siz ikiniz birbirinizin gölgesi gibisiniz. Eğer annesi ya da babası onu buraya getirdiğimi fark etmiş olsalardı bütün bu hikaye çoktan sona ermiş olurdu. Seni görmek güzel oldu Abby. Sana akşam yemeği ısmarlamama ne dersin diye sordu elbisemi süzerken. Görüşmeyeli neler yaptığımızı konuşmayı çok isterdim ama buraya eğlenmeye gelmedim Jess. Elini uzatıp gülümsedi. Ben de bana kimliğini ver. Yüzüm düştü. Beni bir kavganın beklediğini biliyordum. Jess cazibemden etkilenip o kadar kolay pes etmeyecekti. Ona gerçeği söylemek zorunda kalacağımı biliyordum. Buraya Mick için geldim. Başına dert açmış. Jess kımırdandı. Nasıl bir dert? Her zamankinden. Yardım edebilmeyi isterdim. Birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz ve babana saygı duyduğumu biliyorsun. Ama kalmana izin veremeyeceğimi de biliyorsun. Kolunu tutup sıktım. Beniden borç almış. Jess gözlerini kapatıp başını salladı. Tanrım, yarına kadar zamanım var. Senden çok büyük bir kıyak istiyorum Jess. Lütfen bana yarına kadar zaman ver. Avucunun içiyle yanağıma dokundu. Bak sana ne diyeceğim. Eğer yarın benimle akşam yemeği kabul edersen sana gece yarısına kadar zaman veririm. Önce Amerika'ya ardından Jess'e baktım. Buraya biriyle geldim. Omzunu sikti. Koşulların bunlar Abby. Burada işlerin nasıl yürüdüğünü bilirsin. Bedelini ödemeden bir şey alamazsın. İçimi çektim, pes etmiştim. Tamam, bu gece yarısına kadar bana zaman verirsen yarın gece seninle Feroz'da buluşurum. Eğilip yanağımı öptü. Seni yeniden görmek güzeldi. Yarın görüşürüz. Saat 5'te olur mu? 8'de gazinodayım. Giderken gülümsedim ama Travis'in rulet masasının orada bana baktığını görünce gülümsemem hızla kayboldu. Amerika kolumu çekip has siktir dedi. Travis yanından geçen Jess'e öfkeyle baktı ve sonra da yanıma geldi. Ellerini ceplerine sokup göz ucuyla bizi izleyen Jess'e baktı. Bu da kimdi? Başımla Jess'i işaret ettim. O Jess Viveros. Kendisini uzun zamandır tanıyorum. Ne kadar uzun zamandır? Eskilerin masasına baktım. Travis, buna zamanım yok. Amerika gençlere vaaz vermek isteyen rahip numarasını çaktı galiba deyip flörtöz bir sırıtmayla Jess'in tarafına baktı. Aniden kızan Travis, bu senin eski erkek arkadaşın mı diye sordu. Kansaslı olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Amerika'ya sabırsız bir bakış attım ve sonra da Travis'in çenesini ellerime alıp bütün dikkatini bana vermesini de ısrar ettim. Burada bulunabilecek kadar büyük olmadığımı biliyor Trev. Bana gece yarısına kadar zaman verdi. Her şeyi daha sonra açıklayacağım ama şu anda oyuna dönmem lazım, tamam mı? Travis'in dişlerini gıcırdatması gazinonun gürültüsüne rağmen duyulabiliyordu. Sonra da gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Tamam, seninle gece yarısı görüşürüz. Beni öpmek için eğildi ama dudakları soğuk ve uzaktı. Bol şans. Kalabalığa karışıp giderken gülümsedim ve dikkatimi masadaki adamlara yönelttim. Beyefendiler, otur bakalım Shirley Temple dedi Jamie. Şimdi paramızı geri alacağız. Söğüşlenmek hoşumuza gitmedi. Elinden geleni ardına koymayın. Gülümsedim. Amerika fısıldayarak 10 dakikan var dedi. Biliyorum dedim. Zamanı ve Amerika'nın sinirli sinirli masanın altında salladığı dizine dikkat etmemeye çalıştım. Masada 16 bin dolar vardı. Gece boyunca erişilen en yüksek meblağ. Ya hep ya hiçti. Daha önce senin gibi bir şey görmedim ufaklık. Neredeyse mükemmel bir oyunun oldu ve kendine ele veren bir hareketinde yok. Fark ettin mi Wings dedi Pauli. Wings başıyla onayladı. Neşeli tavrı her El biraz daha uçup gitmişti. Fark ettim. Bir tarafını kaşımıyor, gülümsemiyor. Hatta gözleri bile aynı kalıyor. Doğal değil. Herkes bir şekilde kendine ele verir. Amerika ukala ukala herkes değil dedi. Omuzlarında tanıdık bir çift el hissettim. Travis'in geldiğini biliyordum. Ama masanın ortasında 3000 dolar varken dönüp bakmaya cesaret edemedim. Jimmy görüyorum dedi. Elimi açtığımda çevremizde toplanmış olanlar alkışladılar. Bir tek Jimmy üşüsüyle bana yaklaşabilmişti. Kendimin başa çıkamayacağı bir şey değildi. Pauli inanılmaz deyip ikili döperini masaya fırlattı. Joey ben çıktım diye homurdandı ve ayağa kalkıp hışımla masadan uzaklaştı. Jimmy biraz daha lütufkardı. Bu gece ölsem de saygıdeğer bir rakibe karşı oynadığımı düşünüp gözüm açık gitmem ufaklık. Seninle oynamak bir zevkti Abby. Donup kaldım. Biliyor muydun? Jimmy gülümsedi. Onca yıldır içtiği sigara ve kahve büyük dişlerini sarartmıştı. Seninle daha önce de oynamışlığım var. 6 yıl önce. Uzun zamandır rövanş oynamayı istiyordum. Jimmy elini uzattı. Kendine iyi bak ufaklık. Babana Jimmy Peskel'e selam söyledi dersin. Amerika kazandıklarımı toplamama yardım etti ve Travis'e dönüp saatime baktım. Daha fazla zamana ihtiyacım var. 21 masalarını denemek ister misin? Para kaybetmeyi göze alamam Trev. Gülümsedi. Sen kaybetmezsin güvercin. Amerika başını salladı. 21 onun oyunu değil. Travis başıyla onayladı. Biraz kazandım. 600 kardayım. Alabilirsin. Shapely fişlerini bana verdi. Ben sadece 3 kazandım. Hepsi senin. İçimi çektim. Teşekkürler arkadaşlar ama hala 5000 eksiğim var. Yeniden saatime baktım ve sonra da Jess'in yaklaştığını gördüm. Gülümseyerek nasıl gitti diye sordu. 5000 eksiğim var Jess. Daha fazla zamana ihtiyacım var. Yapabileceğim her şeyi yaptım Abby. Başımla onayladım. Çok fazla şey istemiş olduğumun farkındaydım. Kalmama izin verdiğin için teşekkürler. Belki de babamı senin için Benny ile konuşturabilirim. Bu Mick'in sorunu. Benny'den ek süre isteyeceğim. Jess başını salladı. Sonucun ne olacağını biliyorsun kurabiye. Ne kadar para verirsen ver, eğer borcundan az olursa Benny birisini gönderecektir. Ondan mümkün olduğunca uzağa git. Gözlerimin yandığını hissettim. Denemek zorundayım. Jess bana doğru bir adım attı ve eğilip alçak sesle bir uçağa bin ve git Abby. Anladın mı dedi. Anladım diye patladım. Jess için çekti ve gözleri benim için hissettiği acıma duygusuyla hüzünlendi. Özür dilerim. Eğer söz konusu olan işimi kaybetmek olmasaydı bir şeyler ayarlayacağımı biliyorsun. Başımla onaylayıp ondan uzaklaştım. Biliyorum, yapabileceğini yaptın. Parmağıyla çenemi kaldırdı. Seninle yarın saat 5'te görüşürüz. Ağzımın köşesini öpmek için eğildi ve başka bir şey söylemeden yürüyüp gitti. Travis'i izlemekte olan Amerika'ya baktım. Travis'e göz teması kurmaya cüret edemiyordum. Yüzünde ne kadar öfkeli bir ifade olduğunu hayal bile edemiyordum. Travis saat 5'te ne var diye sordu. Bastırdığı öfkesi sesinden belli oluyordu. Amerika, Jess kalmasına izin verirse onunla yemeğe çıkacağına söz verdi. Başka bir seçeneği yoktu Trev dedi. Dikkatli dikkatli konuşması Travis'in öfkeden de öte bir ruh halinde olduğunu anlamıştım. Yavaşça bakışlarımı yukarı kaldırıp tereddütle ona baktığımda gözlerinin ateş saçarak bana baktığını gördüm. Yüzünde Mick'in bana şansını çaldığımı ilk defa söylediği zamanki ifadenin aynısı vardı. Bir seçeneğin vardı. Daha önce hiç mafya ile işin oldu mu Travis? Eğer duyguların incindiyse üzgünüm ama eski bir arkadaşla bedavaya yemek yemek, Mick'in hayatını kurtarmak için pek de ağır bir bedel sayılmaz. Travis'in bana bağırıp çağırmak istediğini görebiliyordum. Ama söyleyebileceği hiçbir şey yoktu. Amerika, hadi gelin çocuklar. Benny'i bulmamız lazım deyip beni kolumdan çekti. Benny'nin stribin üstündeki binasına yürürken Travis'e şey ses çıkartmadan peşimizden geldiler. Travis hem arabalar hem de şaşalı bulvarda yürüyenler daha yeni yeni yoğunlaşmaya başlamıştı. Her adımda karnımda hastalıklı, bomboş bir duygu hissediyordum. Aklın sesine kulak vermesini sağlayacak bir kanıt bulmak için arı kovanı gibi çalışıyordu. Daha önce pek çok defa gördüğüm büyük yeşil kapıyı çaldığımızda fikirlerin paramız kadar eksikti. Devasa kapı görevlisini, siyahi ürkütücü ve uzun olduğu kadar da geniş, görmek şaşırtıcı değildi ama Benny'nin onun yanında durduğunu görünce dona kaldım. Benny dedim onu görmenin şaşkınlığıyla aynı bir nefes alıp. Vay vay, artık şanslı 13 değilsin, değil mi? Mick bana büyüyünce nasıl bir afet olduğunu söylememişti. Seni bekliyordum kurabiye. Bana yapacağın bir ödemen olduğunu duydum. Başımla onayladım ve beni de arkadaşlarıma işaret etti. Kendime güvenim yerindeymiş, numarası yapmak için çenemi kaldırdım. Onlar benimle geldiler. Korkarım yol arkadaşların dışarıda beklemek zorunda kalacaklar, dedi kapı görevlisi. Anormal derecede kalın ve bas bir sesle. Travis hemen kolumdan tuttu. İçeriye yalnız girmeyecek. Ben de onunla geliyorum. Beni Travis'e süzdü. Ben de yutkundum. Beni kapı görevlisine bakıp da dudaklarının kenarlarını yukarıya kıvırdığında biraz rahatladım. Tamamdır, dedi beni. Mick yanında bu kadar iyi bir arkadaşının olduğunu öğrenince mutlu olacak. Onun peşinden içeriye girerken arkamı döndüm ve Amerika'nın yüzündeki endişeli ifadeyi gördüm. Travis kolumu sımsıkı tutmuş, bilerek benimle kapı görevlisi arasında duruyordu. Benny'nin peşinden bir asansöre bindik ve ses çıkartmadan 4 kat yukarı çıktık ve sonra kapılar açıldı. Devasa bir odanın ortasında büyük bir mağın masa duruyordu. Beni toparlayarak konforlu koltuğuna yürüdü ve oturup masanın karşısındaki iki boş sandalyeye oturmamızı işaret etti. Üstüne oturduğum deri soğuk geldi ve kaç kişinin ölmeden saniyeler önce bu sandalyede oturmuş olduğunu merak ettim. Uzanıp Travis'in elini tuttum ve o da beni rahatlatmak için elimi sıktı. Mickey'in bana 25 bin borcu var. Umarım bu meblağın tamamını getirmişsindir, dedi beni. Bir yandan da bir not defterine bir şeyler karalıyordu. Aslında, dedim. Duraklayarak boğazımı temizleyerek devam ettim. 5.000 eksiğim var beni. Ama yarın bulmak için bütün günüm var. Ve 5.000 de bir sorun değil, değil mi? Sözümü tutacağımı biliyorsun. Beni yüzünü buruşturup Abigail dedi. Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun. Benim kurallarımı daha iyi bildiğini sanırdım. Lütfen beni, senden 19.900'ü almanı rica ediyorum. Geri kalanını yarın getireceğim. Beni'nin boncuk gibi gözleri Travis'le benim aramda gidip geldi. O anda iki adamın odanın gölgede kalmış köşelerinde çıktıklarını fark ettim. Travis elimi daha sıkı sıktı ve nefesimi tuttum. Tam paranın dışında bir şey kabul etmediğimi biliyorsun. Senin bana daha küçük bir miktar vermeye çalışman bana bir şeyler söylüyor. Bana ne dediğini bilmek ister misin? Paranın tamamını bulup bulamayacağından emin olmadığını söylüyor. Köşelerden çıkan adamlar bir adım daha yaklaştılar. Sana paranı getirebilirim beni. Sinirden kıkırdadım. 6 saatte 8.900 kazandım. Yani bana 6 saat içinde 8.900 dolar daha mı getireceksin? Beni şeytani gülümsemesiyle bana baktım. Travis arkamıza bakıp sonra da yaklaşmakta olan gölge adamları kontrol edip yarın gece yarısına kadar zamanı var dedi. Kasılmış bir vaziyette ne yapıyorsun beni diye sordum. Bu gece Mick aradı. Borcunu senin ödeyeceğini söyledi. Ona bir iyilik yapıyorum. Sana bir borcu yok dedim. Sertçe hayatta kalma dürtülerim devreye girmişti. Beni toplu güdük dirseklerini masaya dayadı. Mick'e bir ders vermeyi düşünüyorum ve tam olarak ne kadar şanslı olduğunda merak ediyorum ufaklık. Travis sandalyesinden fırlayıp beni de kendisiyle beraber çekti. Beni arkasına itip kapıya doğru geriledi. Joshua kapının dışında duruyor genç adam. Tam olarak nereye kaçmayı umuyorsun? Yanılmıştım. Beni akılcı davranmaya ikna etmeyi umarken Mickey'nin hayatta kalma arzusunu ve Beni'nin intikam almaktan aldığı hazzı dikkate almamıştım. Travis diye uyardım. Beni'nin infazcılarının bize yaklaşmalarını izlerken Travis beni 1-2 metre arkasına itti ve dimdik durdu. Beni, umarım adamlarını indirirken sana saygısızlık etmek istemediğimi biliyorsundur. Ama bu kıza aşığım ve ona zarar vermene izin veremem. Beni yüksek sesle gıdaklar gibi gülmeye başladı. Hakkını teslim etmem lazım oğlum. Şu kapılardan geçen Hemen herkesten daha taşaklı çıktın. Karşılaşacaklarınla ilgili uyarıda bulunacağım. Sağ tarafındaki oldukça iri arkadaşın adı David ve eğer seni yumruklarıyla deviremezse belindeki bıçağı kullanacak. Solundaki adam ise Dane ve benim en iyi dövüşçüm. Aslında yarın bir dövüşü var ve bugüne kadar hiç kaybetmedi. Dikkat et de ellerine bir zarar gelmesin Dane. Sana epey para yatırdım. Dane vahşi eğlenen gözlerle Travis'e bakıp gülümsedi. Evet efendim. Beni dur, paranı getirebilirim diye bağırdım. Beni kıkırdayıp of hayır bu iş çok büyük bir hızla son derece ilginç bir hale geliyor deyip koltuğuna yerleşti. David Travis'in üstüne atladı ve ben de ellerimle ağzımı kapadım. Adam güçlüydü ama sakar ve yavaştı. David yumruk sallayamadan ya da bıçağına uzanamadan önce Travis David'in yüzünü doğrudan dizine iterek onu dövüşemez hale getirdi. Travis yumruk attığında zaman harcamıyor, elindeki bütün gücü karşısındaki adamın suratını dağıtmak için kullanıyordu. İki yumruk ve bir dirsekten sonra David kanlı bir yığın halinde yerde yatıyordu. Beni başını arkaya savurup histerik kahkahalar atıyor ve cumartesi sabahı çizgi filmlerini izleyen bir çocuğun neşesiyle avcunu masaya vuruyordu. Hadi ama Dane, seni korkutmadı değil mi? Dane Travis'e daha dikkatli yaklaştı. Profesyonel bir dövüşçünün konsantrasyonu ve isabetliliğiyle. Travis'e inanılmaz bir hızla yumruk sağladı ama Travis eğilip bütün gücüyle omzunu Dane'e geçirdi. Beni'nin masasına çarptılar ve sonra Dane kollarıyla Travis'i kavrayıp yere devirdi. Bir an için yerde boğuştular ve sonra Dane üste çıkıp Travis altında kısılmışken ona birkaç yumruk atabileceği bir pozisyona geçti. Gözlerimi kapadım. Acıyla atılan bir çığlık duydum ve gözlerimi açtığımda Travis Dane'in üstünde durduğunu gördüm. Onu karışık saçlarından yakalamış, başının kenarına art arda yumruklar indiriyordu. Her darbeyle Dane'in yüzü beyninin masasına çarpıyordu. Sonunda ayağa kalkmayı başarabildi ama kanıyordu ve dengesini güçlükle koruyabiliyordu. Travis bir an için onu izledi ve sonra yeniden saldırdı. Her darbeyle hırıldıyor, bir kez daha bütün gücünü kullanıyordu. Dane bir defa eğilip yumruğunu Travis'in çenesine geçirebildi. Travis gülümsedi ve parmağını kaldırdı. Bu senin tek hakkındı. Kulaklarıma inanamadım. Travis beyninin fedaisine kendine vurma fırsatı vermişti. Travis eğleniyordu. Daha önce hiç herhangi bir sınırlama olmadan dövüştüğünü görmemiştim. Ve bütün yeteneklerini bu eğitimli katillerin üstüne salıp kazandığını görmek biraz korkutucuydu. O ana dek Travis'in neler yapabileceğini tam olarak anlamamıştım. Arkada Dane'in rahatsız edici kahkahaları devam ederken Travis dirseğini suratının ortasına gömerken Dane'i anında bayılttı. Dane'in bilinçsiz bedeninin havada çizdiği eğriyi ve yere düşüp Dane'in ithal halısının üstünde bir defa zıplamasını gözlerimle takip ettim. Dane inanılmaz genç adam. Tek kelimeyle inanılmaz dedi. Büyük bir keyifle Travis'i alkışlıyordu. Joshua devasa cüssesiyle kapının çerçevesini doldururduğunda Travis beni arkasına çekti. Bunu halledeyim mi efendim? Hayır hayır dedi beyni. Beklenmedik performansın etkisinden hala çıkamamıştı. Senin adın nedir? Travis hala soluk solaydı. Travis Maddox dedi. Dane David'in eline bulaşmış olan kanların pantolonuna siliyordu. Travis Maddox. Küçük kız arkadaşına yardımcı olabileceğine inanıyorum. Travis oflayarak nasıl yani dedi. Dane'in yarın akşam dövüşü vardı. Onun kazanmasına çok para yatırdım ama görünüşe göre Dane daha uzun süre dövüş kazanamayacak. Onun yerini alıp benim için dövüşmeni istiyorum. Eğer kabul edersen Mick'in kalan 5.100 dolarlık borcunu sileceğim. Travis bana döndü. Güvercin, iyi misin diye sordum. Yüzündeki kanı silerken dudağımı ısırdım. Yüzümün korku ve rahatlamanın karışımı bir duyguyla buruştuğunu hissettim. Travis gülümsedi. Ağlama bebeğim, benim kanım değil. Beni ayağa kalktı. Ben meşgul bir adamım oğlum. Tamam mı, devam mı? Travis yapacağım dedi. Bana yeri ve zamanını söyle yeter. Orada olacağım. Brock McMahon'la dövüşür olacaksın. Kolay lokma değildir. Geçen sene UFC'den atıldı. Travis etkilenmemişti. Bana nerede olmam gerektiğini söyle yeter. Beyninin köpek balığı sırıtması yüzüne yayıldı. Seni sevdim Travis. İyi arkadaş olacağımızı düşünüyorum. Travis bundan şüphem var dedi. Kapıyı benim için açtı ve ön kapıdan çıkana dek beni koruyan bir pozisyonda kaldı. Amerika Travis'in kıyafetlerine sıçramış olan kanı görünce aman tanrım diye bağırdı. İyi misiniz? Omuzlarımdan tutup yüzümü inceledi. Ben iyiyim. Sadece sıradan bir gün işte. İkimiz için de deyip gözlerimi sildim. Travis elimden tuttu ve hemen arkamızda Shelby ile Amerika koştura koştura otele geldi. Travis'in hali çok kişinin dikkatini çekmedi. Kanla kaplıydı ve sadece şehrin dışından yeni gelmiş olanlar bunu fark ediyor gibi görünüyordu. Şevkli sonunda Tanrı aşkına içeride neler oldu diye sordu. Travis iç çamaşırlarıyla kalana kadar soyunup banyoya girdi. İçeriden duşun sesi gelirken Amerika'da bana bir kutu mendil uzattı. İyiyim Mer. İçini çekip kutuyu yeniden uzattı. İyi değilsin. Bu Benny ile ilk hırlaşmam değil dedim. kaslarımı 24 saatten beri devam eden stresin verdiği gerginlikle ağrımaya başlamışlardı. Şey bir Travis'in psikopata bağlayıp birine saldırmasını ilk defa görüyorsun dedi. Daha önce bir defa görmüştüm. Hoş bir manzara değil. Amerika vazgeçmiyordu. Yeniden ne oldu diye sordu. Mick beni arayıp borcun sorumluluğunu üstüme atmış. Amerika onu geberteceğim. O siktiğimin orospu çocuğunu geberteceğim diye bağırdı. Beni sorumlu tutmuyor ama Mick'e borcunu ödemeye kızını gönderdiği için bir ders vermek istiyordu. İki itini üstümüze saldı. Travis de icablarına baktı. İkisinin de aynı anda. 5 dakikadan kısa sürede. Amerika beni gitmenize izin verdi mi yani diye sordu. Travis belinde bir havluyla banyodan çıktı. Bir kavgaya giriştiğinin tek kanıtı yüzünün sağ tarafında elmacık kemiğinin altındaki kırmızı bir izdi. İndirdiğim adamlardan birinin yarın akşam bir dövüşü varmış. Onun yerine dövüşe ben çıkacağım ve bunun karşılığında da beni Mick'in borcundan kalan 5.000'i silecek. Amerika ayağa kalktı. Bu gülünç. Abe'i ne diye Mick'e yardım ediyoruz? Seni kurtların önüne attı. Onu öldüreceğim. Travis öfkeyle eğer ben elimi daha çabuk tutamazsam dedi. Sıraya geçin dedim. Shapley o zaman yarın dövüşüyorsun diye sordu. Zeros diye bir yerde. Saat 6'da. Brock McMahon'la dövüşüyorum Shape. Shapley başını salladı. Olmaz, dünyada olmaz. Herif manyağın teki Trev. Evet dedi Travis ama kadının için savaşmıyor değil mi? Travis beni kollarına alıp başımın üstünü öptü. Sen iyi misin güvercin? Bu yanlış. Bu o kadar farklı nedenlerden ötürü yanlış ki. Hangisinden başlasam bilemiyorum. Beni bu gece görmedin mi? Bana bir şey olmayacak. Brock'un nasıl dövüştüğünü görmüştüm. Sağlam ama yenilmez değil. Bunu yapmanı istemiyorum Trev. Yani ben de senin yarın akşam eski erkek arkadaşınla yemeğe çıkmanı istemiyorum. Sanırım ikimizin de işe yaramaz babanı kurtarmamız için yapması gereken nahoş şeyler var. Bunu daha önce de görmüştüm. Vegas insanları değiştirip canavarlar ve mahvolmuş adamlar yarattı. Parlak ışıkların ve çalıntı rüyaların ruhuna işlemesine izin vermek kolaydı. Travis'in yüzündeki enerji dolu yenilmezlik ifadesini büyürken çok defalar görmüştüm. Ve bunu tedavi edebilen tek şey eve giden bir uçağa binmekti. Yeniden saatime bakınca Jess'in yüzü asıldı. Gitmen gereken bir yer mi var kurabiye diye sordu. Lütfen bana böyle seslenme Jess. Bu lakaptan nefret ediyorum. Ben de senin gitmenden nefret etmiştim ama bu seni durduramadı. Bu bayat bir yere gitmeyen bir tartışma. Hadi yemeğimizi yiyelim olur mu? Tamam. Hadi yeni erkeğinden bahsedelim. Adı neydi? Travis mi? Başımla onayladım. O dövmeli psikopatla işin ne? Manson ailesinden atılmış gibi gözüküyor. Manson ailesi, Amerika Birleşik Devletleri'nce vahşice cinayetler işlemiş bir kült. Kibar olmazsan kalkıp giderim Jess. Ne kadar değiştiğine inanamıyorum. Şu anda karşımda oturduğuna inanamıyorum. Gözlerimi yuvarladım. Geç artık bunları. İşte burada dedi Jess. Tanıdığım kız. Saatime baktım. Travis'in dövüşü 20 dakika sonra başlayacak. Gitmem lazım. Daha tatlı var ama. Kalamam Jess. Gelemeyeceğimi düşünüp moralini bozmak istemiyorum. Orada olmam önemli. Omuzları düştü. Biliyorum. Benim önemli olduğum günleri özlüyorum. Elimi elinin üstüne koydum. Daha çocuktuk. Aradan bir ömür geçti. Biz ne zaman büyüdük? Senin burada olman bir işe yarar Abby. Seni bir daha hiç göremeyeceğimi düşünmüştüm. Ama işte buradasın. Benimle kal. Yavaşça başımı salladım. En eski arkadaşımın duygularını incitmek istemiyordum. Onu seviyorum Jess. Küçük gülümsemesi uğradığı hayal kırıklığını kapatmaya yetmedi. O zaman gitsen iyi olur. Yanağını öpüp restorandan kaçtım ve bir taksi çevirdim. Nereye gidelim diye sordu taksi şoförü. Zeros'a. Şoför dönüp beni süzdü. Emin misin? Eminim. Hadi yürü deyip ön koltuğa para fırlattım. 14. ayrımın sonu. Sayfa 287.